Ayrım 26. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt, Sinan Meydan, sayfa 344. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. toplanma yılını açarken, 1 Mart 1923'te yaptığı konuşmada adeta Demir Ağ projesinin başladığını müjdelemiştir. Efendiler, bayındırlık çalışmalarımızın en önemli bölümünü demiryolu yapımı almaktadır. Bu konuda bilgi sunmadan önce, düşmanın yıkıp bozmasından ve malzeme darlığından kaynaklanan her türlü güçlüğe rağmen, trenlerimizin orduya ve ülkenin ekonomik hayatına yaptıkları ve yapacakları hizmetleri şükranla anarım. Ankara-Yahşihan ve sürdürülen diğer demir yollarında 23 bin metreküp hafriyat, 1500 metrekare kâgir inşaat yapılmıştır. Gelecek yıl içerisinde bu hattın 40 kilometre daha uzatılması ve İzzettin mevkiine ulaşması için çalışılacaktır. Erzurum-Erzincan hattından Kükürtlü civarındaki lignit madenlerine uzatılmakta olan şube hattı tamamlanmak üzeredir. Kop ve deve boyunu geçitlerinin araştırmaları yapılmıştır. 1923 yılı başından başlayarak Bayındırlık Bakanlığı'nca askeriyeden devren alınan ve toplam 500 kilometreye erişen pek çok onarıma ihtiyaç duyan Arapçay, Sarıkamış, Erzurum, Kükürtlü ve Geliran, Beyazıt, Hanızır hatları katma bir bütçeyle yönetilmeye başlanacak ve inşaatın eksik kalan kısmının tamamlanması ve işletilmesinin düzen içinde yapılması sağlanacak ve lignit ocakları daha modern bir biçimde işletilerek yakacak ihtiyacının ucuzlatılması sağlanacaktır. Bütün uzunluğu 750 kilometrelik bir saha içinde bulunan Gebze, Eskişehir, Ankara ve Eskişehir Yenice demiryollarının düşman tarafından zarara uğratılan 20'yi aşkın büyük köprüsü ile ikişer üçer yerinden atılarak 150 kilometrelik demiryolunda yapılan hasar oldukça kısa bir sürede onarılarak yol genel ulaşıma açılmış olup çeşitli bölgelerdeki onarım gerektiren çalışmalar sürdürülmektedir. Önemli bir sayıda düşman tarafından tahrip edilen hareketli araç ve gerecin eksikliklerinin giderilmesi ve trenlerin istenen düzgün bir çalışma düzeyine kavuşturulmasına çalışılmaktadır. Memuru, çalışanları ve işlemleriyle tümüyle Türk ve Türkçe olan demiryolu işletmemiz hem kuruluş ve hem de işlemler konusunda yakın bir gelecekte daha çok gelişmiş olacaktır. Aydın demiryollarıyla İzmir, Turgutlu ve bu hattan ayrılan Soma, Bandırma ve Mudanya, Bursa demiryolları ve İzmir liman ve tramvayları kurtuluştan sonra imtiyazlı şirketlerine teslim edilmiş ve bizi temsil eden yetkililer konularak yönetim ve işletmelerine devam edilmiştir. Düşman tarafından bu demiryolları üzerinde yapılan yıkıntı en çabuk bir şekilde onarılmış ve ulaşıma açılmıştır. Yenice-Nusaybin demiryolunun bazı bölgelerinde yapılması gerekli onarımın en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. İstanbul ve Edirne illerinde milli yönetimin kurulmasından sonra Doğu demiryollarında, İstanbul limanlarında, tramvaylarında ve Beyoğlu-Galata tünelinde denetim kurulumuz görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlarda halen uygulanan ücret tarifelerinin gerekli yönetim ve işletmelerin gerek ilgili halkın yararına uzlaştırıcı ve uygun bir biçimde düzenlenerek tespit edilmesi için inceleme ve yazışmalar yapılmakta olup sonuç yakında Yüce Meclisinize sunulacaktır. Her ülkenin hayat damarlarını oluşturan demir yollarını bizde de genişleterek Anadolu'ya uzatmak ve bilinen yönlerde ana hatları kurarak işletmek üzere başvuran ilgililerle bu konuyla görevli bakanlık arasında görüşmeler yapılmış ve sonuç olarak taraflarca uyuşma sağlanmış ve kararlaştırılan konuları ve hükümleri kapsayan sözleşme ve eklerini içeren taslak Yüce Meclisinize sunulmuştur. Efendiler, demiryolu ve limanlar ve buna benzeyen ihtiyaçlarımız arasında bulunan büyük kuruluşların yeniden yapılması ve işletilmeleri konusundaki siyasetimiz, şimdiki ve gelecekte oluşacak kanunlarımıza uymak ve bu konularda kabul ettiğimiz milli prensiplere uygunluk sağlamak şartları ile başvuracak yabancı sermayeleri memnuniyetle kabul etmektir. Mevcut kuruluşların sözleşme ve şartnamelerine karşılıklı olarak uymak ve gerek bu kuruluşların gerek ülkemizin yararı için gereklidir. Atatürk'ün TBMM'nin 1. dönem 4. yasama yılına açış konuşmaları 1 Mart 1923 Millet Meclisi Tutanak Dergisi D1 C28 S2. Görüldüğü gibi Atatürk 1 Mart 1923 tarihli meclis açış konuşmasında genç cumhuriyetin çok kısa bir sürede onardığı ve yeniden yaptığı demiryolu hatlarını tek tek sıralayarak yapılacak hatlar hakkında kısaca bilgi vermiştir. Atatürk çok zor koşullarda kazanılan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yokluklar içinde kurulan Türkiye'nin demir ağlarla örülmesi için yabancı sermayeden de yararlanmak istediklerini belirtmiştir. Ancak Atatürk'ün yabancı sermayeye bakışı son dönem Osmanlı padişahlarından çok farklıdır. Şöyle ki, Osmanlı padişahları demiryolu yaptırmak için ülkenin tüm kaynaklarını yabancı sermayeye teslim etmişlerdi. Atatürk ise yabancı sermayeye demiryolu yaptırırken kanunlarımıza ve milli ilkelerimize uygunluk sağlamak şartını öne sürmüştür. Atatürk'ün demiryollarının inşasına yaptığı bu millilik vurgusunun temelinde o günlerde gündemde olan Chester projesi vardır. Ankara'dan başlayıp Akdeniz'e, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'dan Musul'a ulaşacak yaklaşık 4000 kilometrelik bir demiryolunun yapımı için Amerikalı Chester'la bir sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme 9 Nisan 1923 günü TBMM'de onaylanmıştır. Ancak bu yapılırken Osmanlı döneminde olduğu gibi yabancı siyasi ve etki nüfuzlarına yol açacak herhangi bir görünüşe hayat hakkı verilmemiştir. Yıldırım adı geçen eser sayfa 38. Atatürk'ün kanunlarımıza ve milli ilkelerimize uygunluk ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir ve ancak proje hayata geçirilememiştir. Aslında genç cumhuriyet ilk dönemlerde milli sermaye yokluğundan dolayı yabancı şirketlerin de demiryolu yapmasına sıcak bakmıştır. Fakat hükümet Kurtuluş Savaşı sırasında el koyduğu Anadolu hattını şirkete devretmek istediğinde şirket hisselerinin İngiliz sermayesinin eline geçtiğini anlamıştır. TBMM'de yapılan görüşmelerde İstanbul'dan başlayıp Anadolu içlerine kadar uzanan stratejik önemdeki bu hattın İngilizlerin eline geçmemesi için satın alınmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine 24 Nisan 1924'te kabul edilen 506 sayılı bir kanunla hattın satın alınması için hükümete yetki verilmiştir. Adı geçen eser sayfa 46. 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de yapılan demir yolları genellikle devlet bütçesiyle finanse edilmiştir. Devlet yol için çok para ve iş gücüne ihtiyaç duymuş. Bu amaçla 1921'de tank bedeli nakdisi vergisini çıkararak gerektiğinde 18-60 yaş arası her erkeği asker sakatlar hariç bu vergiye tabi tutmuştur. Bu kanuna ek olarak 1925'te Mükellefiyet-i Bedeniye Kanunu çıkarılmıştır. Böylece bütçeden demiryolu ve karayolu yapımı için daha az masraf yapılması sağlanmıştır. 1933'te demiryolları inşaatları için iç borçlanmaya gidilerek demiryolu inşaatlarına mali kaynak yaratılmıştır. Leyla Karabulut Karabaş, Cumhuriyet Hükümetleri Ulaşım Politikaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993, sayfa 61. 1933'te bir Türk şirketi demiryolu inşaatları için devlete orta vadeli kredi vermiştir. Milli sermaye ise ancak 36 kilometrelik Samsun sahil demiryolunu inşa edebilmiştir. Bu dönemde yabancı sermayeden yararlanamayan Türkiye, yabancı şirketlerin açtığı orta vadeli kredilerden yararlanmıştır. Yıldırım adı geçen eser sayfa 147. Dış krediler Belçika, İsveç, Danimarka şirketleri ile Alman Bankalar Sendikası'ndan sağlanmıştır. Adı geçen eser sayfa 159-164. Demiryolu yapımı için kredi sağlayan yabancı şirketler yapacakları demiryolunu 1 ile 3 yıl arasında bitireceklerdir. Bunun karşılığında Türkiye kredi sözleşmesinde yazılan tutarları belirlenen taksitlerle adı geçen şirkete ödeyecektir. Şirkete demiryolu hattının inşası sırasında hiçbir ayrıcalık tanınmadığı gibi kilometre garantisi de verilmemiştir. Adı geçen eser sayfa 194. Cumhuriyetin demir ağları her yönüyle milli demir ağlardır. İsmet İnönü, demiryolu yapımı için yabancılarla yapılan görüşmelerde yabancı şirketlerin kabul edilemez şartlar ileri sürdüklerini anlattıktan sonra şöyle demiştir. Bu görüşmeler esnasında o halde biz kendi kaynaklarımız ve kendi vasıtalarımızla yapmaya çalışacağız dediğimiz zaman hayretle gözlerini açıp bize bakıyorlardı. Ve içimizdeki tecrübeli siyaset adamları aklımızın dengesi yerinde olup olmadığını ara sıra yoklamaya çalışıyorlardı. Harpten çok kararlı çıkmış olduğumuz ve memleketin bütünlüğünü buna bağlı gördüğümüz için işin peşini bırakmadık. Ve hakikaten demir yollarımızı kendi mühendislerimizle dışarıya borçlanmadan yaptık. İsmet İnönü Hatıralar Cilt 2 Ankara 1987 sayfa 264. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde Cumhuriyet'in milli demiryolu politikasından sömürgesizleşme davamız olarak söz etmiştir. Bir de sömürgesizleşme davamız vardı. Demiryolları, tramvaylar, hepsi imtiyazlı yabancı şirketlerin elindeydi. Bunları satın alarak millileştirecektik. Anadolu yaylasında rayları Ankara'ya kadar döşenen demiryolları bizim değildi ve düyun-u umumiyeden kurtulamamıştık. Bu borcu ödeyemezdik. Bu demiryollarını yalnız millileştirmek değil, kısa zamanda sınır boylarına ulaştırmak zorundaydık. Birinci Dünya Harbi'nde demiryolsuzluktan neler çektiğimizi bilen iki askerden biri devlet reisi, ötekisi başvekildi. Başvekil, demiryollarını kendimiz yapacağımızdan bahsettiği vakit her taraftan devlet demiryolu yapmaz, Kitapta yeri yok sesi geliyordu. Demiryolunu imtiyazlı yabancı şirketler yapmalıydı. Halbuki Türk bağımsızlığının bize sağlayacağı ilk menfaat imtiyazlı yabancı şirketlerin sömürüsünden, yani yarı sömürgecilik şartlarından kurtulmaktı. Memlekette sermaye yoktu. Sermaye simsarları vardı. Bu simsarlar Türkiye'ye ekonomik bağımsızlık tattırmak istemeyen politikacı sermayenin avukatlarıydılar. Başvekil, ben o teori bu teori bilmem. Bir şey bilirim, o da her gün bir karış ray döşemek, diyordu. Atay Çankaya, sayfa 522. Yokluğa, yoksulluğa, bilgisizliğe, eski alışkanlıklara, genel inançsızlığa inat, Atatürk ve dava arkadaşları Demirağ projesinden vazgeçmemişlerdir. Atatürk, 1 Kasım 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2. dönem 2. toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada, Demirağ projesini bir medeniyet projesi olduğunu şöyle ifade etmiştir. Sayın efendiler, millet egemenliğini en gelişmiş biçimde ortaya çıkaran cumhuriyete kadar ülkede öngörülmemiş olan bayındırlık işlerinin geçen dönemde verdiği sonuçlar, aynı yolda azimle ve durmaksızın yürünmesi konusunda özellikle kuvvet ve cesaret vermektedir. Demiryolu ve yol ihtiyacı ülkenin bütün gereksinmelerinin başında kendisini duyurmaktadır. Hiçbir hayal ve teori peşinde koşup aldanmaksızın ülkenin kaynakları ve insan gücüyle işi sürdürmek kesin olarak gereklidir. Alkışlar. Halkımızın ortak istek ve düşüncesinin de böyle olduğunu bizzat yakından öğrendim. Ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi için bütün devlet dairelerinde öngördüğümüz maddi ve manevi bütün önlemler ancak tren ve demir yolları ile gerçek olumlu sonuçlarını verebilir. Çok doğru sesleri. Uygarlığın bugünkü araçlarını, bundan da öte bugünkü düşüncelerini demir yolu dışında yayabilmek imkansızdır. Demir yolu mutluluk yoludur. Sayın üyeler, elde etmek ve arttırmak ve her araçla ulaşımı çoğaltmak bütün girişimlerimizin üstünde kararlı olarak amacımız olmalıdır. Bravo sesleri. Atatürk'ün TBMM'nin 2. dönem 1. yasama yılına açılış konuşmaları 1 Kasım 1924 Millet Meclisi Tutanak Dergisi D2 C10 S1. Atatürk, hiçbir hayal ve teori peşinde koşup aldanmaksızın ülkenin kaynakları ve insan gücüyle işi sürdürmek kesin olarak gereklidir diyerek bir kere daha Demirağların milli niteliğine vurgu yapmıştır. Ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi ancak tren ve demir yolları ile mümkündür diyen Atatürk, uygarlığın bugünkü araçlarını bundan da öte bugünkü düşüncelerini demir yolları dışında yayabilmek imkansızdır. Demir yolu mutluluk yoludur diyerek de Türk ulusunun demir ağlarla uygarlık yolunda ilerleyeceğini belirtmiştir. Atatürk, Nafia Vekili Ali Çetinkaya'ya çektiği bir telgrafta Türkiye'nin demir ağlarla örülmesini milli güven ve milli benlik olarak ifade etmiştir. Ulus Gazetesi 25 Kasım 1935. Atatürk'e göre demir yolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarıyla aydınlatan bir meşaledir. Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihli TBMM'yi açış konuşmasında. Atatürk 21 Eylül 1924'te Nemlioğlu Galip Bey adlı bir Türk müteşebbisin imtiyazını aldığını, Samsun Çarşamba Demiryolu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan sonra kazma küreği alarak demiryolunun düzleme işlerini kendi eliyle başlatmıştır. Tarih 4, sayfa 323. Atatürk, Karadeniz seyahatindeyken meydana gelen Pasinler depremi üzerinden 30 Eylül 1924'te Erzurum'a gitmiştir. Atatürk burada yaptığı bir konuşmada Erzurum'a uzatılacak demir yolu konusuna değinerek, Doğu'yu diğer vatan aksamına bağlayacak bir şimendifer hattının Erzurum'a kadar uzatılmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin hayati bir mesele olarak gördüğünü ifade etmiştir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 212. Atatürk 1 Kasım 1928'de TBMM'nin 3. dönem 2. yasama yılı açılış konuşmasında, Sivas'tan Erzurum'a gidecek demir yolu ile iştigal etmek zamanı gelmiştir diyerek doğuya yapılacak demir yollarının işaretini vermiştir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri Cilt 1, 4. basım Ankara 1989 sayfa 376. Atatürk her fırsatta Doğu demir yollarının yapım çalışmaları hakkında meclise bilgi vermiştir. Örneğin bir konuşmasında şu bilgileri aktarmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri dikkatle, ısrarla üzerinde durduğumuz demir yolları inşaat politikası, hedeflerine ulaşmak için durmadan başarıyla uygulanmaktadır. Doğu ve güneyde Sivas, Diyarbakır gibi büyük merkezlere ulaşan hatlar, geçen yıl içerisinde Sivas-Malatya hattı ile birbirine bağlanmıştır. Zonguldak'a varmış olan hat bile bu zengin kömür havzasını iç vatana, İç Anadolu'ya bağlamış bulunuyor. Sivas'tan sonra doğuya doğru uzayıp gitmekte olan hat da ilk durağı olan Divriğe varmıştır. Bu kol önümüzdeki yıl Erzincan'a ulaşmış olacaktır. Diyarbakır'dan doğuya uzanacak hattın da döşenmesine başlanmıştır. Doğu demiryollarının satın alınmış olduğunu bilirsiniz. Güneyde Nusaybin'e giden hattan başka yurt içinde bütün demiryollarının idare ve işletmeleri Cumhuriyet hükümetinin elindedir. Demiryolları inşaatımızın gelişmesi, İran transit yolunun gelişmesine ve motorize edilmesine de hizmet etmiştir. Atatürk'ün doğu bölgelerine demiryolu yaptırma isteği ve bu yöndeki direktifleri 8-11-1937'de kurulan Celal Bayar Hükümeti programında milli şerifliğimizin direktifleriyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlattığımız demiryolu inşaatı siyasetimiz hedeflerine ulaşmak için durmadan başarıyla tatbik olunacaktır. Bunun için Sivas, Erzurum ve Diyarbakır-İran hatlarını tamamlamaya çalışacağız şeklinde yansımıştır. Atatürk demiryolu inşaat çalışmalarını da çok yakından takip etmiştir. Örneğin Sivas-Erzurum hattı inşasını yakından takip ettiği TBMM'deki açılış konuşmalarından anlaşılmaktadır. 1 Kasım 1937'deki konuşmasında seneye Erzincan'a varacağını söylediği hat 1938'de Erzincan'a ulaşmıştır. Yine 1 Kasım 1938'de kendisi hasta olduğundan Başvekil Celal Bayar'a okuttuğu nutkunda bu yıl Erzincan'a varan demiryolunun seneye Erzurum'a vasıl olacağını müjdelemiştir. Adı geçen eser sayfa 427. Gerçekten de demiryolu hattı 1939'da Erzurum'a varmıştır. Ancak o bu mutlu anı göremeden 10 Kasım 1938'de hayata veda etmiştir. Atatürk, Demir Ağ projesini hükümet yetkilileriyle uzun uzun görüşüp tekrar tekrar inceleyip üzerinde iyice düşündükten sonra hayata geçirmiştir. Turgut Özakman, Atatürk'ün bu görüşme ve incelemelerini şöyle canlandırmıştır. Atatürk, İsmet Paşa'dan demir yolları konusunda bilgi vermesi için Bayındırlık Bakanı Recep Peker'i göndermesini rica etti. Recep Bey birkaç harita ve çizelgeyle geldi. Hükümetin programı kısaca memleketi demir ağlarla örmekti. Recep Bey haritaları masanın üzerine serdi. Satın alınacak hatları gösterdi ve satın alma için hazırlanan mali plan hakkında bilgi verdi. Sonra yapılacak yeni demir yollarına geçti. Gazi'nin yüzü pırıl pırıl aydınlanmıştı. Olağanüstü bir mutlulukla Afet Hanım'a "Memleketi bu yollarla baştan başa birbirine bağlayacağız. Yekpare bir vatanımız olacak." dedi. Çok büyük bir projeydi bu. Afet Hanım tereddüte düştü. "Bunlar ne zaman yapılacak?" Gazi sevgiyle güldü. "Bu planlar kağıt üzerinde kalsın diye çizilmiyor. Yapıldıkça görürsün, hepsi yapılacak." Neşeyle devam etti. "Memleketi bütünlüyoruz. Düşün ki bu yollar bittiği zaman memleketin doğusu ile batısı arasında sadece 72 saatlik bir uzaklık kalacak. Kars'taki toplar Afyon cephesine ancak 3 ayda ulaştırabilmişti. Bunları çocuklarımız masal diye dinleyecek." Özakman, adı geçen eser, sayfa 356-357. Atatürk 1931 yılında Demir Ağ projesini şöyle açıklamıştır. "Türkiye hükümetinin tespit ettiği projeler dahilinde kararlaştırılan zamanlar içinde vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirlerine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. Demir yolları memleketin tüfekten, toptan daha önemli bir güvenlik sistemi, bir silahıdır. Demir yollarını kullanacak olan Türk milleti, geçmişindeki ilk sanatkarlığının, demirciliğinin eserini tekrar göstermek olmakla övünç duyacaktır. Demir yolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır." Ayın Tarihi Dergisi, sayı 84-85-1931, sayfa 25. Görüldüğü gibi Atatürk'ün Demir Ağ projesi her şeyden önce milli ve bağımsız bir güvenlik ve çağdaşlık projesidir. İşin ilginç yanı, Atatürk Demir Ağ projesini hazırlarken Türk tarihinin ilk dönemlerinden, Türklerin demirci bir millet olması gerçeğinden, demir döven, demir dağları eriten eski Türk efsanelerinden esinlenmiştir. Demirci Türklerin demiryolu yapımında başarılı olacaklarına gerçekten inanmış ve bu inancını da milletiyle paylaşmıştır. Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda bir karış fazla şimendifer parolasıyla yola çıkan genç cumhuriyet, ülkenin demir ağlarla örülmesini, sosyal ve ekonomik bir araç, ilim, irfan ve medeniyet nuru, milli kalkınma, milli varlık ve milli bağımsızlık olarak görmüştür. Bakınız İsmet Paşa'nın 30 Ağustos 1930 tarihli Sivas konuşması, Demir Yolları Mecmuası, cilt 6, sayfa 66-70, bir kanun 1930, sayfa 270 ila 285. Daha önce de belirttiğim gibi genç cumhuriyet açısından Doğu Anadolu'ya demiryolu götürülmesi çok önemli bir hedeftir. Atatürk 1 Kasım 1935'te TBMM'nin 5. dönem toplanma yılını açarken Doğu illerimizin belli başlı ihtiyacı Orta ve Batı illerimize demiryollarla bağlanmaktır diyerek bu konuya dikkat çekmiştir. Doğu Anadolu'ya demiryolu götürerek bölgenin çevre illere ve merkeze bağlanıp dışa açılması, bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınması sağlanarak feodal unsurların bölgedeki gücünün kırılması amaçlanmıştır. Demiryolu özellikle Doğu Anadolu için ayrı bir anlam taşıyordu. Savaşlar sırasında Anadolu'nun hayvan varlığı büyük bir darbe yemiş, dörtte bir oranına düşmüştü. Besiciliğin geliştirilebilmesi için demiryolu şarttı. Erzurum yaylalarından Trabzon'a sevk edilen hayvan sürüleri uzun yürüyüşlerde telef oluyordu. Nitekim demiryolunun önce Sivas'a, ardından Erzurum'a varışı büyük bir coşkuyla karşılandı. Zafer Toprak, Demiryolu ve Laiklik, Bir Modernite Metaforu, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 168, Aralık 2007, sayfa 27. Genç Cumhuriyet'in demiryolu politikasının başka bir amacı da, ülkenin doğal kaynaklarına ulaşarak bu kaynakların en çabuk şekilde fabrikalara ve pazarlara taşınmasını sağlamaktır. 1932 ve 1936 yılları arasında hazırlanan 1. ve 2. 5 yıllık sanayileşme planlarında demir, çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmiştir. Bu ekonomik yönelim, sanayi için gerekli ham maddelerin ucuz yollarla taşınması hedefini de beraberinde getirmiştir. Bu amaçla demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Programlı kalkınma projeleri 1923-1940 dönemi demiryolları, TMH, Türkiye Mühendislik Haberleri, sayı 442-443, 2006'ya 2-3, sayfa 25. Bu düşünce, bakıra ulaşmak, demire ulaşmak, kömüre ulaşmak biçiminde sloganlaştırılmıştır. Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 53. Cumhuriyetin demiryolları emperyalizme değil, Türkiye'ye hizmet edecektir. Atatürk'ün milli demiryollarına bu kadar büyük önem vermesinin askeri, ekonomik, siyasi ve sosyokültürel nedenleri vardır. Adı geçen eser, sayfa 49 ve diğerleri. Zafer Toprağ'ın deyişiyle, Cumhuriyet Türkiye'sinin demiryollarına önem verişinin değişik nedenleri vardı. Kuşkusuz askeri strateji başta geliyordu. Üniter bir devlet ancak ülkenin dört bir yanının ulaşılabilir olmasıyla bağlantılıydı. Doğu Anadolu demiryolundan yoksundu. Daha doğrusu dış siyasal dengeler nedeniyle Osmanlı döneminde bu yörelere demiryolu döşenmesi önlenmişti. 19. yüzyıldan beri ordu sevkiyatı demiryoluyla yapılıyordu. Rusya, güney sınırlarını güvence altına almak için Osmanlı'nın Doğu Anadolu'da demiryolu döşemesini önlemişti. Toprak, adı geçen makale, sayfa 26. Cumhuriyetin demiryolu politikası, Osmanlı'dan kalan yabancıların elindeki hatları satın almak ve yeni hatlar inşa etmek biçiminde özetlenebilir. Aydemir, ikinci adam, cilt 1, sayfa 430. Yeni hatlar inşa edilirken, hatların başkent Ankara'yı çevreye bağlaması, asayiş sorunları yaşanan Güneydoğu'yu merkeze bağlaması, üretim merkezlerini limanlara ve pazarlara bağlaması, ülkeyi doğu batı ve kuzey güney olarak tamamen kapsaması amaçlanmıştır. Ayrıca hatların mutlaka birbirine bağlı işlevsel hatlar olmasına dikkat edilmiştir. Cumhuriyetin demiryollarının döşenmesinde dikkati çeken en önemli konu hatların uzanış biçimleridir. Osmanlı Devleti döneminde demiryolu hatları Avrupalı şirketlerin ekonomik çıkarlarına uygun olarak ağaç dalları şeklinde inşa edilmiştir. Her ağaç dalı belli bir emperyalist gücün ekonomik çıkar alanını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise demiryolu hatlarını ağ biçimine dönüştürmeyi hedeflemiştir. Ana hatlar iltisak yani birleşme hatlarıyla bütünleşerek ağ şemasına dönüştürülmüştür. Fatih M. Dervişoğlu, Nuri Demirağ, Türkiye'nin Havacılık Efsanesi, İstanbul 2007, sayfa 87-88, Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 45-46. 22 Nisan 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla demir yollarının hem satın alma hem inşa çalışmaları başlamıştır. 1927'ye kadar yavaş giden demir yolu inşaat çalışmaları 1927'den sonra hızlanmıştır. Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 41. 23 Mayıs 1927'de Nafia vekaletine bağlı Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kurulmuştur. Bu kurum 30 Ocak 1929'da Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü adını almıştır. Atatürk 1929 yılında 450 kilometre demiryolu yapıldığını belirtmiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 354. 1929 dünya ekonomik krizinin etkisiyle 1931-32'de yavaşlayan inşaat çalışmaları 1933 yılında çok hızlanmıştır. Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 44. Atatürk'ün büyüme ve gelişme vasıtası olan demir yollarının yapılmasına devam edeceğiz diyerek verdiği işaretle çok sayıda hattın yapımı tamamlanmıştır. Ulus Gazetesi, 5 Şubat 1935. Atatürk, Demir Ağ projesinin başarıya ulaşmasından duyduğu gurur ve mutluluğu 9 Mayıs 1935'te "Akdeniz'i Karadeniz'e demirle bağladık" diyerek dile getirmiştir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 1, sayfa 398. Cumhuriyetin demir yolu politikası dönemsel olarak iki aşamalıdır. 1923 ila 1932 arasında bir karış fazla şimendifer parolasıyla kanunlarımıza ve milli ilkelerimize uyan yabancı sermayeye de demir yolu yaptırmak amaçlanırken, 1933-1939 arasında Türk bilgisi, Türk sermayesi, Türk müteahhiti ve Türk işçisi parolasıyla yerli sermayeye demir yolu yaptırmak hedeflenmiştir. 1933'te Ergani Diyarbakır hattı, 1934'te Sivas-Erzurum hattı için hazine tahvilleri çıkarılarak iç borçlanmaya gidilmiştir. Böylece yabancı şirketlerin demiryolu ihalelerindeki üstünlüğüne son verilmiştir. Nitekim yaklaşık 690 kilometrelik Sivas-Erzurum ve Malatya-Çetinkaya hatlarının ihalesini ilk defa bir Türk şirketi kazanmıştır. CA-030-18, Kutuno-152, Belgeno-55, Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 44. Yabancıların elindeki Osmanlı'dan kalan demir yollarının millileştirilmesine 1934-1937 yılları arasında ağırlık verilmiştir. Ayrıntılar için bakınız August R. von Kral, Kemal Atatürk'ün Ülkesi, çeviren S. Eriş Ülger, İstanbul 2010, sayfa 133-136. Yabancı şirketlerin elindeki demir yollarının tek tek millileştirilmesi üzerine Atatürk bu başarıyı Anadolu'da özel şirketlerin elindeki bütün demir yollarını satın aldık diyerek ifade etmiştir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cilt 1, sayfa 398. 1928'de Anadolu Demiryolu hattının satın alınmasıyla başlayan millileştirme çalışmaları, 1948'de Bağdat Demiryolu'nun son bölümlerinin de satın alınmasıyla %100 başarıyla sonuçlanmıştır. Yıldırım, adı geçen eser, sayfa 48. 26. ayrımın sonu, sayfa 357.